Hem Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbet edeceğiz demiştik. Her perşembe olduğu üzere geçen hafta ihtilallerden konuşmuştuk. Bu hafta da devam ederiz herhalde, değil mi?
Evet. Şimdi eski cemiyette şimdiki gibi demokrasi, seçimler, beğenilmeyen hükümetin seçimle devrilmesi gibi bir şey mevzu bahis olmadığı için hükümeti uzaklaştırmanın tek yolu ihtilal, darbe oluyor. Şimdi Osmanlılar'da başta padişah var. Daha önce de söylemiştim, padişah yürütmenin, icranın başıdır. Ama fiiliyatta hükümet etmez. Eski bir tabir bu. Yani devleti o yönetmez. O bir sadrazam tayin eder, vekil tayin eder.
Yani başbakan.
Başbakan tayin eder. Devleti o idare eder. Bu başbakanın tabii bu iş için yetişmiş, belli programı olan, belli bilgi birikimi olan bir kimse olmasına dikkat edilir. Aynı zamanda da tabii bazı dengeler gözetilir. Fakat tabii şöyle bir durum da var. Hiçbir zaman hükümetler sevilmez. Çünkü hükümet vergi koyar. Hükümet bazı mükellefiyetler getirir. Hele hele bir buhran devresi ise, harp, afet, buna benzer bir buhran devresi ise bütün kabahatler o hükümetin üzerine atılır. Çünkü hükümet ister istemez fevkalade tedbirler almak mecburiyetinde kalır. Vergi nispetini arttırır. Halk eski günlerini arar. Ondan dolayı hükümet memnuniyetsiz kitlenin hedefi olur. Şimdi Osmanlılar'da padişah karizması olan bir zattır. Osmanlı hanedanının bir mensubudur. Bir de İslam geleneğinde ulul emre itaat, ona karşı çıkmamak, ona isyan etmemek gibi bir prensip de var. Bundan dolayı halk padişahı değil, onun vekili olan sadrazamı hep günah keçisi olarak görür. Aslında netice itibariyle onu getiren de padişahtır. Yani padişah namına karar almaktadır.
Sonuçta yine padişahın istemediği bir şeye evet demesi ya da hayır demesi, herhalde padişahın neyi onaylayacağını düşünerek evet veya
tabii,
hayır der.
Yani vezir azam, evet, padişah vezirlere karışmaz, müdahale etmez ama icabında veziri vazifeden alması mukadderdir. Hı hı. Yani vezir eğer onun beğenmediği bir icatı yaparsa hemen anında, o anda hemen veziri azletmesi.
Hatta bazen sadece işini değil başını da alır.
Başını da kaybeder tabii, çünkü yaptığı icraat eğer büyük zararlar doğurmuşsa o sadrazam hayatını da kaybeder.
Dolayısıyla hani pek de hani ben yaptım oldu havasıyla yaklaşabilecek bir kişi değil aslında.
Değil,
ciddi
değil,
bir baskı var üzerinde.
Değil. Yani sadrazam ben her istediğimi yaparım demek değil. Tabii şu var, sadrazam eğer karizmatik bir kimseyse, padişahın kendisini vazifeden azledemeyeceği hususunda bir takım kanaatleri varsa, ki bu son devir sadrazamlarında böyledir. Yani Tanzimat devri, bilhassa Sultan Aziz ve Sultan Mecid devri sadrazamlarında böyledir. Padişah sadrazamı kolay kolay vazifeden alamamaktadır. İki sebepten alamamaktadır. Sadrazamın çünkü arkasında ya İngiltere ya Fransa ya Rusya, yani güçlü bir devlet vardır. Ya da başka bir dengeyi gözetmek icap etmektedir. Yani Arnavutların isyanı mevzubahisi, Avlonyalı Ferit Paşa sadrazam yapılır, bir Arnavut. Yani böyle bir denge de vardır.
Dengeli.
Şimdi Ferit Paşa'yı vazifeden alırsak Arnavutları gücendiririz gibi bir takım dengeler mevzubahis olabilir. Ama klasik devir padişahı için böyle değil. Kolay kolay isterse sadrazamı vazifeden alır. Şimdi o zaman halkın aslında hükümetten memnuniyetsizliği, padişahtan da memnuniyetsizliği demektir. Ama dediğim gibi padişah her zaman karizmatiktir. Layus el görülür. Yani hata hükümetlere atfedilir. Çoğunlukla da böyle olmuştur. Yani padişah iyi niyetlidir ama onun vermiş olduğu istikamete uygun bir idare göstermemiştir hükümet. Bundan dolayı halkın memnuniyetsizliğini tevlid etmiştir. Tabii kolay değildir halkın ayaklanması. Şark cemiyetlerinde halk ayaklanması diye bir şey çok nadirdir. Garp'ta, batıda bile çok nadir ve muahhar, son tarihlidir halk ayaklanmaları. Çünkü halkın organize olup da ciddi bir şekilde bir talepte bulunması, cemiyet düzenini, siyasi düzenini değiştirmesi mümkün değildir. Halk ancak bugün cemiyet psikolojisi olarak adlandırabileceğimiz uydum kalabalığa esası bir yöne yönlenir. Yönlenirken bir şeyleri yakar, yıkar, devirir ama hiçbir zaman teşkilatlanması mümkün değildir. Halk hareketlerini teşkilatlandıran, onların içinden çıkan bir takım menfaat şebekeleridir. Bu şebekeler de bazen birbirlerine girebilirler. Bütün dünyada böyle olmuştur. Osmanlılar'da ihtilallerde bir halk hareketi olmamıştır elbette. Hükümetten memnuniyetsizlik gösteren halkın ayaklandığı, sokaklara döküldüğü, protesto ettiği, sadrazamı istemez yüklediği olmuştur. Fakat bu ciddi bir netice doğurmamıştır. Esas ayaklanmalar Osmanlı'da silahlı gücü elinde bulunduran askerler tarafından gerçekleştirilmiştir. Zaten darbe dendiği zaman herkesin aklına elinde silahlı gücü olan, umumiyetle ordu ama bazen emniyet Teşkilatı bunun içine girer. Bazı Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi böyle bir güce ihtiyaç vardır.
Kısa bir ara verelim, hemen ardından örneklerle devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Efendim, bulunduğumuz tarih itibariyle belki kış mevsiminde konuşacak farklı konularımız da olacak. Önümüzdeki günlerde tarihi takvimi takip etmeye devam edeceğiz. Ama şu dakika itibariyle biz geçen hafta başladığımız konunun devamını getireceğiz. İhtilaller, aslında ihtilaller daha çok herhalde bahar ve yaz mevsiminin organizasyonları.
Tabii ki kışın yani çok fazla ihtilal olması beklenmez. Herkes evinde parkında hayatını... Yani
deseniz bile kimse kalkmaz
hayatını idame ettirmeyle meşguldür. Nitekim bakıldığı zaman da zaten sonbahar aylarının çok... İhtilallerin en çok o mevsimlerde olduğunu Osmanlı tarihinde de görmek mümkün. İstisnaları elbette ki var. Şimdi o ihtilal hoş bir şey değil, darbe hoş bir şey değil, içtimai karışıklık hoş bir şey değil. Ama neticede hayatımızın bir parçası. Hele program İstanbul sohbetleri olduğuna göre ki İstanbul Osmanlı tarihindeki ihtilallerin merkezidir. Yani önceki padişahlar zamanında da bir takım ihtilal, vari hareketler, kıpırdanmalar, huzursuzluklar olmuştur. Yani bir savaş açılıyor, bir vergi konuyor, maaşlarda bir tenkısat yapılıyor, indirme yapılıyor. Tabii ki bundan memnuniyetsizler oluyor. Ve de enteresandır yani. Avrupa'da çok kişinin sesi çıkmazken Osmanlı ülkesinde sesini duyurabiliyor insanlar. Yani bir protesto edebiliyor. Mesela Yavuz Sultan Selim gibi celalli bir padişah bile icabında çıkıp biz artık yeter yorulduk gitmek istemiyoruz diye askerlerin
savaşmak istemiyoruz.
Nümayiş yap. Ama bunları bir ihtilal olarak değerlendirmek doğru değil. Bunlar bir gövde gösterisidir. Padişah bir şeyi yönlendirmek için yapılan. İhtilaller Osmanlı Devleti'nin zaafa uğradığı tarihlerde başlar. Nedir o tarih? Başta genç, tecrübesiz bir padişahın olduğu devir. Bu da işte genç Osmanlı'na başlar. Ondan önce mesela ciddi bir ihtilal yoktur. Yavuz Sultan Selim'in babasına karşı ayaklanması var. Onu ciddi bir ihtilal saymak doğru mudur bilmiyorum. Neticede padişah ve oğlu şehzade, bu bir ihtilalden ziyade bir güç gösterisi olmuştur. Ve neticede padişah tahtı bırakıp oğluna devretmiştir. Bir nevi harp, ama yine kan dökülmüştür, ama neticede bunu biraz farklı değerlendirmek gerekiyor zannediyorum. İlk ihtilal Sultan II. Osman'a yapılmıştır. Sultan II. Osman, genç Osman diye biliniyor. Yaşı genç, 14 yaşında tahta çıkmış. Ama çok zeki, çok kabiliyetli, çok idealist. Yani o haliyle Polonya'ya kadar ordunun başında gitmiş, zafer kazanmış, dönmüş. Yani mesela ağır eski kıyafetleri atıp yerine daha pratik kıyafetler getirmiş. Değişik bir padişah ama genç, ama tecrübesiz.
Sadece genç olması yeter mi ihtilal için? Çünkü bakıyorsunuz yani zaten Osmanlı'da padişahlar tahta geçecek
tabii
olanlar
ki.
Çok erken yaştan itibaren yetiştirilmeye
başlıyorlar. İlk zamanlar öyle değil, ama mesela ilk defa genç yaşta tahta çıkan Sultan 1. Ahmet'tir. 14 yaşında tahta çıkmış. Ondan önce bu kadar genç tahta çıkan bir padişah yok. 14. Ama Sultan Ahmet zamanında bir ihtilal olmamıştı. Neden olmamıştı? Çünkü Sultan Ahmet zaten sakin bir padişah, gelenekçi bir padişahtır. Sülh ve sükun içinde geçmiş zamanı. Bir Avusturya Harbi olmuş. Çok fazla milletin damarına da dokunulmamış. Ama Genç Osman öyle değil. Genç Osman idealist. Ordunun halini biliyor, orduyu değiştirmek istiyor. Süratli bir değişiklik var. Avrupa'da ateşli silahlara geçiş var. Ordu düzeni değişiyor artık. Bu değişikliğin farkında padişah. Genç ama bunları fark ediyor. Ama padişahta olmayan, eksik olan bir şey var. Tecrübesizliktir. Veya gereksiz insan, herkese güvenmek. Bunlar padişah için affedilmez hatalardır ve neticede bu tecrübesizliği ve gereksiz sertliği, insanlara güvenmesi padişahın başını yemiştir. Bu çok feci bir ihtilaldir. Bu ihtilal neticesinde padişah hem tahtını hem canını kaybetmiştir. Bu hadisenin en mühim zararı da artık Osmanlılarda biz padişaha ayaklanırız, onu tahttan indiririz, icabında da öldürürüz fikrinin yerleşmesidir. Bu kötü bir şeydir.
Buna mümkün bakılabilmesi,
evet, evet.
Sağ olun.
Bu imkanın zihinlerde hasıl olması kötüdür. Ondan sonraki padişah Sultan 4. Murat otoritesi sayesinde buna imkan vermemiş, ama sonra Sultan İbrahim aynı şekilde bir ihtilalle tahttan uzaklaştırılmış ve hayatını kaybetmiştir. Ondan sonra sık sık ihtilallerle padişahın tahttan uzaklaştırıldığını görüyoruz. Sultan 4. Mehmet kansız bir ihtilalle tahttan uzaklaştırılmıştır. Sultan 2. Mustafa padişah açısından kansız ama aslında kansız bir darbeyle, ihtilalle tahttan uzaklaştırılmıştır.
Bir yöntem olmuş artık.
Yöntem olmuş, evet. Padişah istemiyoruz. Şöyle, zaten bir huzursuzluk çıktığı zaman nümayiş, padişah o huzursuzluğun kaynağı olan devlet adamlarını haklı bile olsalar vazifeden alıyor.
Yeter ki halkın istediği oldu görüntüsü
versin. Bu da kötü bir şey. Yani demek ki sadrazamdan memnun olmadığınız zaman ayaklanıyorsunuz, saraya yürüyorsunuz. Padişah tamam bir isyan çıkmasın diye sadrazamı görevden alıyor. Hatta bazen idam ettirmek zorunda kalıyor. Bunun örnekleri var. Bu kötü bir şey.
Bunun için kaç kişi olmak gerekir?
Kaç kişi olmak önemli değil.
Ne kadar güçlü olmak gerekir?
Şimdi şöyle, bunu yapanlar zaten İstanbul'da bunu yapacak iki grup vardır. Birisi Yeniçerilerdir, diğeri Kapıkulu süvarileridir, sipahilerdir. İki grup İstanbul'da. Bunun dışındaki insanların ihtilal yapması mümkün değil. Halkın, esnafın, şuyun buyun yürüyüp de ihtilal yapması mümkün değil. Şimdi bu ihtilallerin hepsinde ana unsuru Yeniçeriler olarak görüyoruz. Zaman zaman sipahilerin bunlara katıldığı, zaman zaman katılmadığı, zaman zaman müşterek, zaman zaman ayrı hareket ettiklerini biliyoruz. Çok nadir de olsa sipahilerin ihtilali var. Fakat bu ihtilallerin anatomisine baktığımız zaman askerlerin tek başına olmadığını görüyoruz. Bu askerleri yönlendiren kimseler vardır. Tabii askerlerin başında Yeniçeri ağası var. Bu bir bürokrat. Yeniçeri ağası bir güçlü makamdır. Bu makam ve bunun mensup olduğu klik ihtilali yönlendirir. İşin içine mutlaka başka vezirler vardır. Saraydan kimseler vardır ve mutlaka ulema vardır. Ulemanın yer almadığı bir ihtilali muvaffakiyete ulaşması çok zordur. Çünkü ulema yani
Şeyhülislam'da... Peki uygun mudur Şeyhülislam'da?
Değil tabii ki. Yani, tabii ki değil. Yani Osmanlı tarihinin Osmanlı devletinin yıkılma sebeplerinden birisi ulemadan bazı, hepsini itham etmek istemiyorum ama ulemadan bazılarının siyasi hadiselerde rol almaya başlamalarıdır. Bunun belki haklı görecek tarafı da vardır. Ulema belki kendini korumak için bir güç olayım, icabında hükümeti gayrimeşru icatlarına karşı bir emniyet sübabı olayım, onları bu gücümle korkutayım, belki bu niyetle güçlenmiş olabilir. Bunun faydası vardır. Ama pratik hayata baktığımız zaman ulemanın her zamanda müspet bir rol oynamadığını görüyoruz. Yani ihtilali frenleyecek, haksız ihtilalleri frenleyecek yerde işin içinde olduğunu
bunun
görüyoruz.
Işte mesela hiç suçsuz birisinin idamına kadar, padişahın hayatını kaybetmesine ve belki de binlerce kişinin ölmesine kadar gidebilir işin ucu.
Gidebiliyor tabii.
Bütün bunların hepsi kul hakkına girmiyor.
Girmez mi? Elbette giriyor. Yani ulema demek hata yapmaz demek değil. Ulemanın içinde de yani bu
en iyi bilmesi gerekenler
tabii,
onlar iken.
Mesela yani padişahın tahttan indirmesine fetva veren alimler var. Bunlar ulema-i su denilir bunlara. Kötü alimler. Yani alimin vazifesi ilim öğrenmek ve bu öğrendikleriyle amel edip bunları başkalarına da öğretmektir. Üç tane vazife var. Öğrenecek, amel edecek, öğretecek. Eğer alimler bunu öğrenir, amel etmezse olmaz. Öğrenir, amel eder, öğretmezse olmaz. Vazifesini yapmamış olur. Her zaman dünyada çok ahlaki duruş beklediğimiz kimselerin bu duruşu göstermedikleri, hatta tam tersine kötü bir rol oynadıklarını görüyoruz. Yani bu maalesef olmuştur ve bu hatta bu rol onlar öldükten sonra da devam etmiştir. Mesela Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi Karaçelebizade Abdülaziz Efendi diye ulemadan bir zatın çok rolü olmuştur. Sonra hatta mükafat olarak Şeyhülislamlığa getirilmiştir. Kıymetli bir tarihi var Ravzatül Ebrar diye. İyi bir bilim adamı fakat siyasi rolü çok kötü. Çok kötü. Ve üstelik Ravzatül Ebrar adlı tarih kitabında kendini haklı çıkartmak için Sultan İbrahim hakkında çok ağır ithamlarda bulunuyor. Ve günümüze kadar gelen o kötü, deli, balıklara ince atan, zevk-i sefa içinde yaşayan Sultan İbrahim portresini çizen odur. Şimdi bir gazeteye bakın, hükümet muhalifi olsun. Hükümeti icraatlarını nasıl yerden yere vurur? Yani veya muhalif gazeteler birbirleri hakkında neler söylerler? Yani bunların ne derece doğru olduğunu bugün bilebiliyoruz yani. Abartma
o tarafsızlığı
derecesini
yakalamadıklarını görüyoruz.
Bu tarihte de vardır. Maalesef devlet adamlarının bile gelenekçi olmaları beklenirken, sisteme sahip çıkmaları beklenirken bu ihtilallerin içinde olmaları büyük adamların da bazen şahsi menfaatleri uğrunda daha büyük menfaatleri gözden kaçırdıklarını gösteriyor ki bu acıdır. Osmanlılarda da böyle olmuştur. Belki Avrupa'daki kadar çok değil veya günümüzdeki kadar çok değil. Yani Osmanlı tarihi bu bakımdan, ahlaki bakımdan diğer devletlerin her zaman önündedir. Yani 600 yılda çıkan ihtilal sayısı, yani günümüzdeki ihtilallerden, fiili ihtilallerden veya resmi ihtilallerden daha fazla değildir. Hele ki iktidarı demokrasi yoluyla değiştirmenin mümkün olmadığı bir zamanda. Ama olmuştur. Ondan sonra artık bir metot olarak bunun devam ettirildiğini görüyoruz. Ve Osmanlı Devleti yıkılana kadar padişahların tahttan indirilmesi vakidir darbelerle. Bu darbeler çok ciddi bir organizasyon gerektirir. Bu organizasyonda mutlaka Osmanlı Devleti'ne hakim olan güçlerden asker, ulema ve bürokrasi. Bu üç güçten en az ikisinin ittifak etmesi lazımdır. Bürokratlarla tabii ilmiyenin ittifakının kıymeti yok. Askerlerle bürokratlar, askerlerle ilmiyenin ittifakının ehemmiyeti vardır. Bazen üçü de ittifak ederler. Sultan Aziz'in tahttan indirildiğinde olduğu gibi. Bazen ikisi ittifak ederler. askerlerle bürokratlar Sultan Hamit'in tahttan edilmesine olduğu gibi, ama ederler. Ettikleri zaman artık padişahın tahtını muhafazası çok zordur. Halk nasıl yönlendirilir? Hatta askerin alt kısmı nasıl yönlendirilir? Yalanlarla. Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmeye gelenler askerlere Sultan Abdülaziz'i Ruslar kaçırıyorlar, kurtarmaya gidiyoruz demişlerdi.
Tam tersi.
Evet. Sultan Abdülaziz, Osmanlı padişahlarının tabii çok müsbet vasıfları var. Hele hele üç tane vasfı var ki: cesaret, geleneklere bağlılık ve merhamet. Bu vasıfları onların mümtaz vasıflarıdır. Bunlardan bir tanesi merhamet her zaman başlarına maraz doğurmuştur. Osmanlı padişahlarının çok saf tarafları da vardır. Yani bir insandan kötülük beklemiyorlar. Yani böyle olmasını tahmin etmiyorlar. Herkese iyilik yapmışlar. Herkes bir şekilde padişahtan beslenmiş. En ufak bir padişahtan teveccühsüz gördüğü zaman amansız düşman olmuş. Padişahın hafsalası bunu almıyor. Nasıl olabilir diyor yani. Ben buna bu kadar iyilik ettim, bana nasıl düşman olur? Hafsalası almıyor. Mesela diyorlar ki Sultan Abdülaziz tahttan indirmeye gelen askerlerin önüne çıkıp da konuşsaydı ihtilal dağılırdı. İnanmış yani onun tahttan indirmeye geldiklerine askerlerin. Düşünemiyor. Yani bunlar yalan söylemişlerdir askere.
Buraya kadar farklı sebeplerle.
Evet, evet diye düşün. Yani böyle bir durum da var. Yani ihtilalleri padişahlar önleyebilir miydi? Bazısını önleyebilirdi. Ama şimdi, bunu önlemek çok zor.
Birkaç hani enle hep öyle yapılır ya, çerçeve içine alır. Evet. Biz de ihtilalleri çerçeve içine alalım. Hani en unutulmaz, en kanlı, en acı, en kalabalık, en acımasız. Hani böyle sıralamak gerekirse ihtilalleri nasıl sıralarız?
Tabii şöyle, ihtilaller zaman içinde şeylerini değiştirmiştir. Mesela bazıları, mesela Sultan 4. Mehmed'in darbesi fevkalade basit bir saray darbesidir. Vezirler toplanıyorlar, diyorlar ki padişah saltanatı uzadı. Ava düşkündü Sultan 4. Mehmet. Şimdi ideal olan bir hükümdar bu. Hükümete karışmıyor.
Bu da yetkiyi vermiş.
Yetkiyi vermiş. Bu da hoş karşılanmıyor. Tabii hükümetin zor durumda, bir yandan Venedik harpleri, bir yandan Avusturya harpleri, hükümet zor durumda, suçu atabilecek birini arıyor. Hükümetin aklına ki hükümette de Köprülüzade'nin, Köprülü Mehmet Paşa'nın oğludur, büyük bir devlet adamı, aklına daha yani bir fikir geliyor. Padişahı tahttan indirelim. Halka demiş oluruz ki bütün bu kötü gidişin mesulü padişah.
Yeni bir sayfa açmak istemiş.
Yeni sayfa açalım, padişahı uzaklaştıralım ve padişaha bu karar veriyorlar buna. Ya padişahın bir suçu yok. Sultan 4. Mehmet çok iyi bir padişahtı. En çok saltanat süren ikinci padişah. 7 yaşında tahta
çıkmış. En hak etmeyen de o mu yani?
Odur. Evet, en hak etmeyenlerden birisi odur. Ve diyor padişahın huzuruna çıkıyorlar divan toplantısından. Diyorlar ki efendim böyle böyle biz divanda toplandık ve sizi tahttan indirmeye karar verdik.
Allah Allah demiştir yani.
Yani padişah şimdi tarihçi anlatıyor, diyor ki yüz ifadesi hiç değişmedi diyor. Hakkımda katil hükmü de var mı dedi diyor. Sadece bunu sordu. Yani öldürülecek mi? Peki dedi diyor. Yani ve görüşme sona erdi diyor.
Peki bu kadar yani düşünsenize, kendinizin başa getirdiği kişiler, kendinizin görev verdiği kişiler.
Çok acı bir durum. Çok acı bir durum. Üstelik bir suç da yok padişahın.
Ama peki karşı hakkı yok mu? Sen var beni görevden alamazsın, ben seni görevden alıyorum.
Var ama şöyle düşünüyor. Yani bunlar anlaştılar. Arkalarında askerler var. Ben eğer tahtımı muhafaza etmeye kalkışırsam, bir de Osmanlı padişahlarında böyle bir şey var. Benim yüzümden millet birbirini yemesin. Bu telakkiyi Sultan Abdülhamit'te de görüyoruz. Yani aman kardeşim de, bir harp 31 Mart vakası çıktığı zaman hasta ordusu müdahale etsin diyor. Şimdi diyor dahili harp çıkar. Bırakalım kurtlarını döksünler, sonra sakinleşir diyor padişah. Ama başını yedi tabii o hadise. Başını yedi. Burada da yani arkalarında askerler vardır. Sarayı basarlar. Kadınları, çocukları takip ederler.
Halbuki böyle bir şey yok.
Yok halbuki böyle bir şey. Hayır, istese yapar mıydı? Yapabilirlerdi. Fazıl Ahmet Paşa'nın böyle bir karizması vardı. İstese yani Yeniçeri ağasıyla da anlaşmadan zaten bu işi yapması mümkün değil. Yani en azından Yeniçeri ağası ben işin içindeyim demiştir.
Arkanızdayım efendim.
Demiştir. Ya bu enteresan bir darbe olarak bana geliyor hep. Yani ortada hiçbir şey yokken padişahı böyle tahttan indiriyorlar. Ha onun dışındakilerin bir ihtilali var. İşte bir Lale Devri'nin sonu, Patron Halil'in bir ihtilaldir. Sultan 3. Selim memnuniyetsiz, kitle fevkalade, bir Rus. Ha bu darbelerin içinde yabancı parmağı olanlar da var. 3. Selim'den itibaren başlıyor. Sultan 3. Selim'i tahttan indiren Kabakçı Mustafa profesyonel bir ihtilalciydi. Arnavut asıllıdır. Rusya'da ihtilal eğitimi görmüş, gelmiş, Boğaz muhafızlarındandır ve ihtilal çıkarmış. Sultan 3. Selim'i tahttan indirmiş. İndirmekle de kalmamış adamları daha sonra. Hemen değil, padişahı öldürmüşlerdir. Tekrar tahta çünkü halk seviyor. Tekrar tahta çıkma ihtimali var diye öldürdü. O da yumuşaklığı yüzünden.
Peki nasıl kandırılır bir insan?
Padişah mı?
Hayır. Yani birisi isyan ediyor. Ha, nasıl kandırılır?
İki türlü kandırılır. Bu kimse zaten profesyoneldir, Kabakçı Mustafa gibi. Ajan manipülatörleri gönderirsiniz.
Yani bunun bir maaşı mı vardır?
Tabii, adamı çağırırsınız. Adama profesyonel eğitim verirsiniz. Adam aynı bu James Bond'un gibi gayet güzel silah kullanır. Bir de tabii bu adamın karizmatik, ağzı laf yapan böyle bir adam olması da beklenir. Liderlik vasfı olan kimse. Bu kimseyi siz oraya ihtilal örgütlemek için gönderirsiniz. Puntuna yatar o, zamanını bekler. Yani bir en ufak bir huzursuzluk, şiddetli bir kış, bir geminin batması, esnaf arasında bir huzursuzluk, bir sokak kavgası, bir yangın, bunların veya sarayda bir devlet, iki devlet görevlisinin birbirine kavgası gibi bir hadiseyi bekler. Bunlar bir grup. İkincisi ise hiç böyle bir şey yoktur. Tamamen cemiyet psikolojisi. Herhangi bir sebeple bir isyan çıkar. Mutlaka hoşnutsuz bir insan bulunur. Maaşını alamayan askerler veya memurlar veya işte ağır ceza verilen esnaf veya ne bileyim
yeni bir vergi,
medresede yer bulamayan softalar, medrese talebeleri sokağa dökülür. İşte sokağa dökülme isyanın başlangıcıdır. İşte burada bu ajan provokatörler, hı-hı, devreye girerek bunları yönlendirirler. Bunları hiç kafalarında olmayan bir maksat uğruna sürüklerler. Bunu gören insanlar da darbenin yaklaştığını, isyan çıktığını ve bundan kurtulmanın taviz vererek olduğunu görürler. Hadise öyle bir mecraya gelir. İza gadel gadel umiyel basar der Araplar. Kader hükmünü icra edince gözler kör olur. Padişah bile bazen en yakınındaki hainleri göremez. En basit tedbirleri alamaz o hadisenin seyri altında ve neticesi felaket olur. Ama benim acizane kanaatim şudur ki Osmanlı İstanbul darbeleri içinde en kötü darbe Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi olmuştur. Çünkü Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi neticesinde Osmanlı Devleti'nin başına gelen belalar tarihte hiç gelmeyen belalardır. Birinci Dünya Savaşı'na giriş, Balkan Harbi gibi belalar tarihte yaşanmamış. Ondan sonra Sultan Abdülaziz'in indirilmesi geliyor. Onda da 93 Harbi felaketi yaşanmıştır. Ondan sonra geriye dönecek olursak Sultan 3. Selim'in tahttan indirilmesi büyük bir felakettir. Sultan 3. Selim zamanında Osmanlı Devleti Avrupa'nın en güçlü devletlerinden birisiydi. Sultan 3. Selim'in tahttan indirilip öldürülmesi Osmanlı Devleti'ne 50 yıl kaybettirmiştir. Bu 50 yıl bugün de Avrupa ile aramızdaki tarihtir.
Fark.
Evet. Yani o kadar mühimdir ki bu tarihi olarak bunu tarihçiler de teyit ediyorlar. Sultan 3. Selim tahttan indirilmiş olmasaydı sanayi inkılabı çünkü o yıllarda yapıldı. Padişah da sanayi inkılabına taraftardı. Osmanlı ülkesi sanayi inkılabını Avrupa'dan daha önce gerçekleştirebilirdi.
Ki hazırlıkları vardı.
Vardı. Hatta eğer Lale Devri bir ihtilalle bitmeseydi sanayi devrimi İngiltere'den önce Osmanlı ülkesinde gerçekleşecekti. Çünkü Lale Devri denilen devre 18. asır başları Sultan 3. Ahmet başta Nevşehirli damat İbrahim Paşa hükümette çok istikrarlı bir devir, savaş yok. Damat iktidarda uzun süre iktidarda kalıyor çünkü Osmanlı'da çok sık sadrazam değişiyor. İstikrar var ve ilk defa fabrikalar açılıyor. Kağıt fabrikası açılıyor. Porselen fabrikası açılıyor. Yani dokuma fabrikaları açılıyor. Osmanlı Devleti'nde ciddi bir fabrikasyon zamanı var. Zevk, estetik, sanat en rafine haline geliyor. Eğer patronal ihtilali olmasaydı Osmanlı Devleti bugün dünyanın süper gücüydü. Eğer Kabakçı Mustafa ihtilali olmasaydı Sultan 3. Selim'in tahtında Osmanlı Devleti Avrupa'nın büyük devletleri arasındaydı. Eğer Sultan Abdülhamit'in tahta indirilmesi olmasaydı Türkiye bugün yaşadığından çok daha ileri bir mevkideydi. Gerek sosyal olarak yani bu yaşadığımız travmaları yaşamayacaktık. Gerek ekonomik olarak gerek kültürel olarak ilerideydik. Yani bu ihtilaller ne niyetle yapılmış olurlarsa olsunlar elbette ki içinde haklılık payı vardır. Elbette padişah da bir insandır, hata yapar, yanlış yapar. İyi niyete giriştiği bir icraat menfi neticeler doğurur. Sadrazam padişahı aldatır, hıyanet yapar, yapmaz ayrı mesele. Ama her birisinde mutlak haklılık payı olsa bile zararı daha çok olmuştur. Ve bu 13 padişah tahttan indirilmiştir. Bunlardan Sultan Aziz, Sultan Selim, Sultan Mustafa ve 5 padişah öldürülmüştür. Bu çok feci olmuştur Osmanlı tarihi için.
Tabii
ki, Türklük için, Müslümanlık için de çok kötü olmuştur.
Bir alışkanlığa dönüşmesi, bir yönteme dönüşmesi tabii ki sonrası açısından da büyük kayıplar
tabii,
getirmiş.
Tabii bu gelenek Cumhuriyet'ten sonra da devam etti. Yani askerlerin içinde belli bir grup. Bütün askerler böyle değildir. Bir de böyle bir kanaat vardı. Askerlerin içinde çok demokrat, liberal insanlar da vardır. Ama askerlerin içinde bir grup silaha, güce dayanan komitacı bir grup her zaman bulunmuştur. Bu komitacı grup benim dediğim doğrudur. Bunun dışında hepsi yanlıştır. Bu yanlış düşünenleri gerekirse silah zoruyla düzeltmek lazımdır. İnsanların iyiliğini biz biliriz. Gerekirse o insanın iyiliği için o insanı öldürürüz. Bu komitacı mantık deniyor buna. Osmanlılar'da var, Yeniçeriler'de var. Sonra iddiaçılarda kendini gösteriyor. Bu mantık devam ediyor. Türk Cumhuriyet tarihinde de yapılan ihtilallerin hepsinde haklı taraflar aranmış. Cüzi de olsa haklı taraflar vardır belki. Yani ihtilalcilerin. Ama umumi olarak devlete zarar vermiştir.
Peki ihtilale katılmayanların tepkisi ne olur? Yani herkes katılmamıştır
muhtemelen. Evet, ihtilale katılmayanlar. Tabii ki Osmanlılar'da da böyle. Nitekim eğer organize bir güçse katılmadıkları yerini belli ederler. Mesela pek çok ihtilalde Yeniçeriler girmiş. Sipahiler ayrı durmuşlar ve açıkça muhalefetlerini belli etmişlerdir. Ancak Yeniçeriler teknik olarak sipahilerden daha güçlüdürler. Sayı olarak da daha fazladırlar. Sipahiler onlara kafa tutamamışlardır. Ama bir de şu Osmanlılar'da bir de karşı darbe geleneği vardır. Bir darbe yaparsınız, hükümeti devirirsiniz. Ondan sonra o darbeye katılmayan silahlı güçlerle karşı taraf bir karşı darbe yapar. Bu karşı darbe çok zaman muvaffak olur. Bazen de muvaffak olmaz 31 Mart vakası gibi. İşte yeni iktidar bu sefer o katılmayanlarla darbeyi yapanlara karşı bir darbe gerçekleştiriyor.
Peki darbe anında müdahale edecek kimdir? Yani darbe oldu. Padişahın yanında mutlaka onu koruyacak birileri var. Beş padişah hayatını kaybediyor.
Şöyle, padişahın hassa ordusu Yeniçerilerdir. Yani padişah koruması gerekenler Yeniçerilerdir. Onlar ayaklanmışlar. Saray görevlileri vardır. Sarayda padişahı korumakla görevli olan bostancılar vardır, kapıcılar vardır. Sarayda da bir muhafız birliği vardır padişahı koruyacak. Ama bunlar toz duman içinde gelen bir Yeniçeri kitlesi önünde durmaları mümkün değildir. Kaldı ki ihtilallerden önce zaten insanlar elde edilirler. Kapıyı açanlar, yani o belli gruplar elde edilir. Onların da komutanları var. Yani bütün kilit noktalar darbe için ayarlanır. Zaten padişah şöyle etrafa baktığı zaman taşların birer birer sabun gibi elinden kaydığını görür.
Zor bir an, evet. Kötü bir an.
Evet, yani bostancıbaşı abi bakar ki o da onlardan. Kapıcıbaşı'ya döner, bakar o da satın alınmış. Harem ağaları ortada yoklar. Yani darbe anı kötü bir andır. Kötü bir
nasıl
andır.
Durulur ortalık?
Ortalık epey bir kan aktıktan sonra bu darbeciler iktidarı elde tutamazlar. Çünkü darbeciler iktidar yapamaz. Bu askerlerde de olmuştur. Düşünün, Cumhuriyet tarihinde askerler isterlerse iktidarda kalabilirlerdi. Kimsenin onlara bir şey dememe imkanı yoktu. Fakat bir sene veya iki sene içinde bıraktı gittiler. Demokrasiye çok aşık olduklarından değil, devlet idare etmek zor olduğundan. Bunu açıkça söyledi zaten.
Ayrı bir tecrübe
evet,
o.
Evet, yani askerler ekonomiden anlamazlar, devlet idaresinden, bürokrasi geleneğinden anlamazlar. Evet, başarılı oldukları taraf vardır. Bu zora talip olmak içinden çıkılmaz felaketlere sebebiyet verir ve halkın gözünde askerler, nitekim Güney Amerika'da olmuştur, çok menfi bir yer tutar. Onun için asker ustaca kıvamında bırakarak şanıyla, şerefiyle işi bırakır gider. Osmanlılar'da da böyle olmuştur. Darbecilerin, baldırı çıplak adamların devlet idare etmesi mümkün değil. Bu da Osmanlı'ndaki sistemin kuvvetliliğini gösteriyor. Osmanlı'da Sultanahmet müstesna, sistem o kadar kuvvetlidir ki darbeyi yapanlar bile bizzat iktidarı ele alamıyorlar.
Zaten sisteme karşı değil, sistemi başındaki kişilere karşı bu darbeler.
Evet, yeni bir iktidar geliyor. Yine vezirler, yine mesela bir padişah, Sultan 3. Ahmet düşünün. Tahttan indiriliyor, yine yeğeni çıkartılıyor Sultan 1. Mahmut. Yani aynı, gene onun yeğeni.
O da zaten aşağı yukarı onun yaptıklarını yapacak, devamlı.
Görünüşte Sultan 2. Mahmut kendisine tahtı temin eden bu ihtilalcilere minnettar kalıyor. Onlara hediyeler, nişanlar, hilatlar veriyor. Fakat ortalık yatıştıktan sonra bunları tasfiye ediyor. Nitekim patronu Halil ve arkadaşlarını saraya çağırıp ziyafet esnasında boğdurmuştur.
Ama zaten böyle bir işe kalkışıyorsanız, bunu bir kere yaptıysanız bir daha yapmayacağınızı kimse garanti
edemez.
Etmez.
Ama yapmışlardır. Yani bir daha ihtilalciler başıma, yani hani sadrazamın kendinden öncekinin kellesinin yanından geçerek sadrazam olduğu gibi, ihtilalciler kendinden önceki ihtilalcilerin halinden ibret almadan ihtilal yapmışlardır. Ayak takımının iktidarı ele geçirmesi Sultan Hamit'ten sonra olmuştur. Bu bir ilktir. Hiçbir zaman ihtilali yapanlar bizzat idareyi ele almamışlardı. Sultan Hamit'ten sonra ele aldılar. İşte en felaketli darbe de oldu.
Onları da zaman zaman konuşuyoruz. Türkiye için hakikaten telafi edilmeyecek kayıplar.
Evet, öyle bir kayıp
söz
oldu.
Konusu. Çok teşekkür
ederim.
Sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.